Ayrım 17.
Sayfa 190. Telefonu aldı. Milis mi? Derhal Gorki topluluğun müdürünü götürmek üzere bir görevli gönderin. Bir hafta hapis cezası verdim ona. Şarin. Ne yapacağım bu arada? Sizin odanızda mı bekleyeceğim? Evet, burada kalacaksınız. Şimdi beni koşullu satsanız da alışverişimi yapsam, arabayı da topluluğa yollasam? Olduğunuz yerde kalın. Şarin şapkalıktan yeşil fötr şapkasını aldı, siyah saçların üzerine pek de güzel duruyordu ve hızla odadan çıktı. Bu kez telefonu ben elime aldım. Vilayet Yürütme Kurulu'nun başkanını bağlamalarını istedim. Başkan beni sabırla dinledi. Bana bak ahbap, dedi. Hiç üzülme, telaşlanma, kalk evine git. Ya da dur, milis askerini bekle. Askerin bana telefon etmesini söyle. Asker geldi. Topluluğun müdürü siz misiniz? Evet. Benimle gelin. Vilayet Yürütme Kurulu Başkanı topluluğa dönmemi söyledi. Kendisine telefon etmenizi istedi. Kimseye telefon edecek değilim. Başkan karargâhtan telefon eder. Haydi. Dışarı çıktığımızda Anton beni bir milisle birlikte görünce şaşkın şaşkın baktı. Beni burada bekle, dedim. Çabuk bırakacaklar mı sizi? Sen nereden biliyorsun? O siyah saçlı adam geldi. Sen yoluna git. Müdürün gelmiyor, dedi. Şapkalı kadınlar da geldi. Senin müdürün tutuklandı, dedi. Sen bekle hele. Çok sürmez. Karargaha gittiğimizde de başkanı beklemek zorunda kaldım. Beni bıraktıklarına saat 4 olmuştu. Arabamız çuvallarla, sandıklarla tepeleme doluydu. Anton'la ikimiz Harkov ana yolunda sessiz sessiz ve de sallana sallana gidiyorduk. Herkes kendi düşlerine dalmıştı. O hayvanların yemini, yeşil çayırları düşünüyordu belki. Bense topluluğu, müdürlerin peşini bırakmadığı anlaşılan ve insanı bir kara yazgı gibi izleyen terslikleri düşünüyordum. Sağa sola kayan yükümüzü düzeltmek için arada bir duruyor, sonra gene arabamıza biniyor, atları dehliyorduk. Tam Anton topluluğa giden yola sapmaya hazırlık olmak üzere sol dizgine asılmaya davranıyordu ki kerata birden kişnedi, başını kaldırdı ve gerilemeye kalkıştı. Bir otomobil topluluğun bulunduğu yönden hızla üstümüze gelmekteydi. Korkunç gürültüler, homurtular çıkarıyor, can kurtaran arabası gibi korna çalıyordu. Yanımdan hızla bir yeşil şapka geçti. Şahin bana korkulu bir bakış baktı. Yanında İşçi ve Köylü Denetim Kurulu Başkanı Çernenko oturuyordu. Ceketin yakalarını kaldırmıştı. Anton otomobille uğraşmaya, bu beklenmedik aracın hızla nereye gittiğini düşünmeye vakit bulamadı. Çünkü kerata bizim o karmaşık ve güvenilmez koşum takımlarımızda bir şeyleri birbirine dolaştırmıştı. Ben de durup düşünmeye vakit bulamadım. Çünkü o anda topluluğun atlarına koşulmuş tepeleme çocuk dolu bir kağın arabası uçarcasına üzerimize gelmekteydi. Bunlar bizimkilerdi. En önde Karabanov oturuyordu. Dizginler onun elindeydi. Başını atın sırtındaymış gibi eğmiş, pırıltılı, kara çingene gözlerini hızla uzaklaşan otomobile dikmiş koşturuyordu. Araba bir anda duramayacak denli hızlı gidiyordu. Çocuklar bağırarak bir şeyler söylüyor, düşmemek için yere yatıyor, Karabanov'u durdurmaya çalışıyorlardı. Sonunda Karabanov kendine geldi, arabayı durdurdu. Dört yol ağzı tam anlamıyla bir bayram yerini andırıyordu. Çocuklar başıma üşüştü. Karabanov büyük serüvenin böyle daha başlamadan bittiğine üzülüyordu anlaşılan. Arabadan bile inmedi, atlara söve söve arabayı döndürdü. Dönün ulan beygir kılıklı herifler, size at demeye bin tanık gerek. Sonunda öfkesi taşmış bir halde daha da yüksek sesle söverek sağdaki atı döndürebildi ve gene öyle ayakta yoldaki tümseklerde eğilip doğrularak dört nala topluluğun yolunu tuttu. Ne oluyor diye sordum. Yangın söndürmeye mi gidiyorsunuz? Anton da delirdiniz mi yoksa diye sordu. Her kapıdan bir ses çıkıyordu. Sözü bir bırakmadan biri alıyordu. Sonunda olan biteni anlayabildim. Aslında olaya tanık olmakla birlikte neyin ne olduğunu kimse bilmiyordu. İki atlı arabayla nereye gittiklerini, kasabada ne yapacaklarını bile bilmiyorlardı. Bunları sorduğunda şaşırdılar hatta. Ne bilelim biz? Oraya gidince görürdük ne yapacağımızı. Olanları doğru dürüst anlatabilen tek kişi Tadarov'du. Her şey ansızın oldu, tamam mı? Diye açıkladı. Durup dururken patadak, vın bir otomobil geldi. Yalnız birkaç kişi fark etti bunda. Çalışıyorduk hepimiz. Senin büroya gittiler, bir şeyler yaptılar. Bizim çocuklardan biri çekmeceleri karıştırdıklarını görmüş, bize söyledi. Ne olabilir dedik. Çocuklar senin kapının önüne doluştu. Onlar da çıkmak üzereymiş. İvan Ivanoviç'le konuştuklarını duyduk. Müdürlüğü sen alacaksın. Bunu duyduk mu? Duyduk. Bir çıngar çıktı ki o anda görme. Bağıran mı istersin? Yabancıların yakasına yapışan mı? Herkes harekete geçti bir anda. Burnun sesi tüm toplulukta yankılanıyordu. Anton ne yaptınız, hesap verin. Tam bir ayaklanma. İvan Ivanoviç'le ben olmasaydık herkes birbirine girecek, sille tokat dövüşecekti. Benim ceketin düğmeleri bile koptu ucuna da. Esmer adam korkudan pabucunu bırakıp kaçmaya davrandı. Orada bekleyen otomobile koştu. Bir baktık gazlamışlar. Çocuklar da ardından koşmaya başladı. Yumruklarını sallıyor, bağırıp çağırıyorlardı. Böyle bir cucunayı ömründe görmemişsindir ha. Derken Semyon öteki topluluktan boş bir arabayla çıka geldi. Topluluğun bahçesine gelmiştik. Karabanov'un sesi kesilmişti. Ahırda atları çözmekte, Anton'un azarlamalarına yanıt vermekteydi. Sen bunları otomobil mi sandın ha? Bak nasıl sürmüşsün hayvanları, ter içinde kalmışlar diye bağırıyordu Anton. Ama Anton, o anda atları düşünecek halimiz mi vardı yani? Gözümüz bir şey mi gördü yani diyordu. Niçin anlamıyorsun? Gözleri ve dişleri ışıl ışıl parlıyordu. Ben sizden önce daha kasabada anladım her şeyi dedi Anton. Siz burada kurulmuş yemek yerken biz milise sürükleniyorduk. Ne haber? Öğretmen arkadaşlarımın yüreği ağzındaydı. İvan Ivanoviç neredeyse yatak döşek hasta oluvermişti 5 dakika içinde. Düşünsenize Anton Semyonoviç diyordu soluk soluğa. Bunun sonu nerelere varabilirdi düşünsenize. Suratları öyle korkunç, öyle öfkeliydi ki tamam dedim bunlar şimdi bıçakları çeker. Zadorov olmasaydı halimiz haraptı. İçlerinde aklını oynatmayan tek oydu. Çocukları durdurmaya çabaladık ama kudurmuş domuz gibiydi hepsi. Öfkelerini burunlarından soluyor, bağırıp çağırıyorlardı. Ah bir görseydiniz. Çocukları sorguya çekmedim. Olağan dışı bir şey olmamış gibi davranmaya çalıştım. Öte yanda çocuklar da fazla meraklı davranmadılar. Olay kapandığı anda ilginçliğini yitirmişti. Gorki topluluğunun üyeleri her şeyden önce gerçekçiydiler. Yeni bir durum ortaya çıktığında yapılması gereken işi düşünürlerdi yalnızca. Vilayet Eğitim Müdürlüğü'nden çağırmadılar. Ben de kendimden kalkıp gitmedim. Ancak bir hafta kadar sonra Vilayet İşçi ve Köylü Denetim Örgütü'nde işim vardı, oraya uğradım. Başkan odasına çağırtmış, gittim. Çernenko bir kardeş sıcaklığıyla karşıladı beni. Otur hele dostum, otur, dedi. Elimi tutmuş, sevinçle gülüyordu. Şu senin çocuklar ne yaman şeyler öyle. Doğrusunu istersen, Sherney'in söylediklerini dinledikten sonra perişan, mutsuz insanlar, acınası yaratıklar göreceğimi sanmıştım. Ah dostum, o piç kuruları nasıl da sardı etrafımızı. Şeytan gibi çocuklar hepsi, akıllı cin gibi. Hele arkamızdan koşmalarını hiç unutmayacağım. Ömrümde görmedim böyle şey, pes yani. Sherney oturmuş, dişleri birbirine çarpa çarpa, inşallah bizi yakalayamazlar diye kekeliyordu. Bense, dua et ki otomobil bozulmasın diyordum. Harika bir olaydı canım. Öyle eğlendim, öyle sevindim ki bilemezsin. Kime anlatsam kasıkları çatlayasıya gülüyor, yerlere yatıyorlar. Çernenko ile dostluğumuz o gün başladı. Köylüye duyulan ilgi. Trepke topraklarının yaşanacak duruma getirilmesi hiç de öyle düşündüğümüz gibi kolay değil, tersine çok karmaşık, çok güç bir işmiş meğer. Bazı binalar öyle bir onarım gerektiriyordu ki yepyeni bir bina yapmak çok daha kolay, çok daha akla uygundu. Paramız sayılıydı. Bakanlığın ayırdığı yardım da daha çok yapım gereçleri almamıza yarıyordu. Elimize para değil, gereç veriyorlardı ancak. Bunun içinse kalkıp Harkova ya da Kiev'deki müdürlüklere başvurmak gerekiyordu. Oralarda ise bizim isteklerimizi küçük ve önemsiz görüyorlar, genellikle istediğimiz gerecin aşağı yukarı onda birini veriyorlardı. Eli boş döndüğümüz bile oluyordu bu seferlerden. Harkova sayısız yolculuklar yaptıktan sonra zar zor sağlayabildiğimiz, üstelik trene bile yüklemeyi başardığımız yarım kamyon dolusu cam, bizim kasabaya varmadan bizden daha ağırlıklı, kuşkusuz arkası olan bir örgüt tarafından elimizden alındı. Paramız olmadığından işçi tutamıyorduk pek, her şeyi kendimiz yapmak zorundaydık. Yalnız bir işçi artelinin yardımıyla biraz doğrama işleri yaptırabilmiştik dışarıya. Ancak para kaynakları bulmamız hiç de zor olmadı. Çünkü yeni topluluğumuz eski, yıkık kulübe ve ahırlarla doluydu. Trepke kardeşler cins at yetiştirirlermiş. Böyle bir iş bizim aklımızda yoktu. Hem bu ahırları onarmaya bizim gücümüz yetmezdi. Kalina Ivanoviç'in deyişiyle bizim harcımız değildi bu. Bu binaları yıkmaya ve tuğlalarını köylülere satmaya başladık. Alıcımız boldu. Her saygıdeğer ev sahibi evine bir şömine, soba ya da diyelim bir kiler yapmak zorundaydı. Ayrıca her kulak, o kulaklara özgü açık gözlülük gereği hiç gerekmese bile sakla samanı gelir zaman diyerek kapışıyorlardı bizim tuğlaları. Ahırların yıkılması işini bizim çocuklar üstlenmişti. Döküm evindeki kırpıntı demirlerden irili ufaklı çeşit çeşit kazma yaptılar, canla başla çalışıyorlardı. Çocuklar yarım gün çalışıyor, günün geri kalan saatlerini derslere ayırıyorlardı. Bu yüzden yeni topluluğumuza iki posta gidip geliyorlardı. Bu gidiş gelişlerde çok ciddi büyük iş adamı pozları takınıyordu bizimkiler. Ancak bu hava arada bir yoldan çıkıp şöyle bir hava almak üzere kendi bahçelerinin dışında kabara kabara dolaşmakta olan bir besili tavuğun peşine takılmalarını engelleyemiyordu. Böyle bir tavuğun yakalanması ve her hayvanın içerdiği kalorilerin insan bedenine katılması işi enerji, akıl, göz açıklığı, soğukkanlılık ve karşıdurulmaz bir istek gerektiriyordu. Hele topluluk üyeleri ne de olsa bir dereceye kadar uygarlığa bulaşmış olmaları sonucu uygarlığın önemli bir basamağı olan ateşi kullanmadan edememeleri nedeniyle büsbütün karmaşıklaşıyordu. Sözün kısası, yeni topluluğa çalışmak üzere yapılan yolculuklar topluluk üyelerinin köylüler dünyasıyla daha yakın ilişkiler içine girmesini sağlamıştı. Ancak şunu unutmamak gerekir ki çocukları en başta ve en çok ilgilendiren şey köylü yaşamanın iktisadi temelleriydi. İşte bu ilgi ve çelişki sözünü ettiğimiz çalışma dönemi sırasında çok ileri düzeye ulaştı. Çeşitli üst yapılar konusunda derin tartışmalara girme gereği görmeyen çocuklarım doğrudan doğruya kilerlere ve mahzenlere dalıyorlar ve orada bulunan servetleri ellerinden geldiğince usta bir biçimde eritiyorlardı. Köylülerin mülkiyet içgüdüleriyle bu etkinliğe karşı direnç göstereceğini doğru ve yerinde olarak öngören çocuklar, uygarlık tarihini inceleme işini bu tür güdülerin uyuduğu saatlere, yani geceye bırakmış bulunuyorlardı. İşte bu canlı yaratıklar, bilimin kurallarına tam tamına uygun olarak tüm çaba ve yeteneklerini, insanoğlunun en temel gereksinmesini karşılama, yiyecek sağlama yoluna değerlendirdiler. Süt, kaymak, tereyağı, kurabiye. İşte Gorki topluluğunun köylü olan ilişkilerini anlatan sözcükler. Son derece bilimsel temellere oturtulmuş olan bu iş, Karabanov, Taranets, Volokov, Osaç ve Mitegin gibi çocukların elinde olduğu sürece geceleri rahat uyuyabilirdim. Çünkü bunlar kendi uzmanlık alanları olan bu konuda son derece ustaydılar. Köylüler sabah kalkıp da varlığına yoklarına şöyle bir göz attığında iki güğüm sütün eksildiğini görüyor, boş güğümlerin yerli yerine durduğuna şükrediyorlardı. Sonra konuyu irdelediklerinde büsbütün şaşırıyorlardı. Kapılardaki kilit değil kırılmak hırpalanmamıştı bile. Kapının mandalı konduğu gibi duruyordu. Damda delik gedik yoktu. Köpek ise koca gecede bir kez olsun hırlamamıştı. Ve cansız olsun, canlı olsun, orada bulunan her şey, çevrelerindeki dünyaya fal taşı gibi açık, uyanık ve güven verici gözlerle bakıyorlardı. Ancak ilkel uygarlık üzerine yapılan uygulamalı inceleme işine genç kuşakta katılınca durum değişti. O vakit köylüler kapılarındaki asma kilitleri yoklamaya gittiklerinde gözlerini korku içine açar oldular. Çünkü ne yalan söylemeli, maymuncuğu ustalıkla kullanmamanın ya da aslında trepkede onarım işinde kullanılmak üzere yapılmış bir manivelayı asma kilitli denemenin sonucu olarak kilitte işe yarar hal kalmıyordu. Ve köpek sahibinin anlattığına göre o gece değil hırlamak, havlamaktan yeri yerine oynatmış, adam kalkıp onu salıncaya dek vakit geçtiğinden ortalıkta kimse kalmamış olabiliyordu. Deneyimsiz küçüklerin acemi çalışmaları kısa zamanda onlar hesabına kötü sonuçlar doğurdu. Ve yukarıda sözü edilen köpek tarafından yatağından kaldırılan hatta çaresiz konukları karşılamak üzere gözünü kırpmadan bekleyen öfkesi taşmış bir köylünün peşlerine düşmesine neden oldu. Beni en başta şaşırtan da bu oldu zaten. Başarısız küçükler tabanları kışlarına vura vura topluluğa doğru koşuyorlardı. Büyüklerin hiçbir zaman yapmadığı bir hareketti bu. Köylü de aynısını yapmış, beni uyandırdı, saldırganın kendisine teslim edilmesini istedi. Ama saldırgan yatağına girmişti bile. Bu yüzden göğsümü gere gere şu soruyu sordum. Çocuğu tanıyabilir misin? Nereden tanıyacakmışım? Yalnızca buraya doğru koştuğunu gördüm. Belki de bizim çocuklardan biri değil dedim saf saf. Değil mi? Hah, siz buraya gelmeden böyle olaylar olmuyordu. Kurban başlarından geçenleri parmaklarına kullanarak birer birer saydı. Dün gece Muroşniçenko'nun sütü çalındı. Daha önceki gece Stepan Verkola'nın kilidi kırıldı. Geçen cumartesi Greçan ile Petro'nun bahçelerinden iki tavuk eksildi. Ondan bir gün önce Stobie'nin dul karısı, neydi adı biliyorsun işte, pazara götürmek üzere iki tekne dolusu kaymak hazırlamıştı. Baktı ki kaymaklar gitmiş, her şey alt üst. Daha sayayım mı? Vasili Moşchenko, Yakov Verkola ve şu kambur, adı neydi, dur söyleyeceğim. Ha, Nechipor Moşchenko'nun, tamam da kanıt gösterebilir misin? Kanıt ha. Kapıdan çıktım, baktım buraya doğru koşuyorlardı diyorum, anlamıyor musun? Hem başka kim olabilir ki? Senin çocuklar Trepki'ye gidip gelirken her yeri talan ediyorlar be. Artık ben de bu olaylar karşısında eskisi gibi umursamazsız davranmıyordum. Köylülere acıyordum. Hem elimin kolumun bağlı olduğunu görmek çileden çıkartıyordu beni. Hele olan bitenden haberli olmamak özellikle utanç vericiydi. Çünkü bu durumda her şeyden kuşkulanıyor, diken üstünde oturuyordum. Kışın yaşadığımız olaylar nedeniyle sinirlerimin tutar yeri kalmamıştı. Görünüşte toplulukta her şey yolunda gibiydi. Çocuklar gündüzleri Trepke'de işçilik ediyor, ders çalışıyor, eğitim görüyorlardı. Geceleri ise oturup şakalaşıyor, oyunlar oynuyor, sonra da yatıp uyuyorlardı. Sabahları da yaşamlarından memnun, neşe içinde uyanıyorlardı. Köy seferleri gece yapılıyordu. Büyükler azarlamalı öğütlerimi suskunlukla yanıtladılar. Köylülerin yakılmaları bir süre için dindi, ancak bu uzun sürmeyecek, topluluğa karşı duyulan düşmanlık yakında tazelenecekti. Anayolda yapılan büyüklü küçüklü soygunların süre gitmesi bizim durumumuzu büsbütün güçleştiriyordu. Soyguncular eskisi gibi paraya ağırlık vermiyor, köylülerin daha çok yiyeceğini elinden alıyordu. Üstelik nicelikte de değişiklik yapmışlardı, azar azar çalıyorlardı. Başlangıçta bu bizimkilerin işi değildir dedim ama köylülerle aramızda konuşurken onların aynı kanında olmadığını görüyordum. Yok canım, sizin çocuklar da mutlaka. Hele sen bekle, yakalayalım, bir güzel haklayalım, görürsün. Çocuklar beni rahatlatmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yalan söylüyorlar, kulaklar ne olacak? Bizimkilerden biri arada bir kilerlerine uğruyordur belki. O olur ama karayolunda soygun asla. Bizimkilerden kimsenin yola soyguna çıkmadığına kalıbını basıyordu büyükler. Onlara inanıyordum çünkü büyükler böyle bir iş yapamazdı. Yapmadıkları gibi kimsenin yapmasa da göz yummazlardı, biliyorum. Bunu düşününce sinirlerim biraz gevşiyordu. Ama 5 dakika sonra bir köylüye rastlayıp da bir yeni söylenti duyunca yüreğim gene ağzıma geliyordu. Derken bir gece ansızın bir takım silahlı milis askeri topluluğu bastı. Yatakhanelerin tüm kapılarına birer nöbetçi diktiler ve arama taramaya başladılar. Beni de büromda tutukladılar. Milis güçlerinin işini bozan da bu oldu zaten. Çocuklar milis askerlerini yumruklarıyla karşıladılar. Gecenin karanlığında taşlar uçuşmaya başladı. Birkaç çocuk pencerelerden dışarı atlayıp ahırın önüne çekilmiş duran atlara saldırarak can havliyle ormana kaçmalarını sağladılar. Bir yığın bağırış çığırış ve vuruş dövüşten sonra Karabanov hızla odama daldı. Çabuk koş, yoksa bir felaket olacak. Koştum, bahçeye çıktım ve anında bir yığın öfkeden kudurmuş çocukla sarıldım. Zadorov köpürüyordu. Bu saçmalığa ne zaman bir son verilecek diye bağırdı. Bırak beni hapishaneye göndersinler, bıktım artık be. Ben hapis miyim burada yani? Ne oluyor? Burası hapishane mi, arama yapıyorlar? Her şeye burunlarını sokuyorlar. Küplere binmiş olan takım komutanı gene de yetkisini kullanmaya kalktı. Öğrencilerinize söyleyin, derhal yatakhanelere girip yatakların başına dikilsinler. Ne hakla arama yapıyorsunuz diye sordum ben de. Bu sizi ilgilendirmez, emir aldım. Derhal bu topluluktan gidin. Ne demek istiyorsun sen? Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Şubesi Başkanı'nın izni olmaksızın arama yapmanıza göz yumamam. Anlaşıldı mı? Buna gelemem. Gerekirse de engel olmak için zor kullanırım. Çocuklardan biri, dikkat et biz seni aramayalım diye bağırdı ama kes diye gürleyerek susturdum onu. Pekala dedi takım komutanı, ama bunu yanına bırakmayacağız. Adamlarını topladı, artık neşelenmeye başlayan çocukların yardımıyla atlarını buldular ve alaylı bağırışlarla uğurlanarak gittiler. Kasabaya indiğimde adını bilmediğim bir yüksek rütbeli milis subayına birinin çocuklara şikayet ettiğini öğrendim. Bu baskından sonra olaylar inanılmaz bir hızla gelişti. Köylüler bağırış çağırış bana geldiler, gözdağı vermeye, öfke içinde sövüp saymaya başladılar. Dün senin çocuklar karayolunda Yavtuk'un karısının yolunu kesip yağını aldılar. Yalan söylüyorsun diye bağırdı çocuklardan biri. Evet, aldılar. Sonra da şapkalarını gözlerine indirip kaçtılar. Kimse yüzlerini görüp tanımasın diye. Kaç kişiydiler diye sordum. Kadın bir kişi diyor. Sizin çocuklardan biriymiş. Aynı bu ceketlerden giyiyormuş. Beni güldürmeyin. Bizim çocuklar böyle bir şey yapmaz. Köylüler gitti. Biz sustuk kaldık öyle. Karabunov birden sessizliği bozdu. Yalan, inan olsun yalan. Yolda biri bir şey çalacak da biz bilmeyeceğiz ha? Olamaz. Bütün bunlar beni olduğu gibi çocuklara tedirgin etmişti. Kilerlere yapılan saldırıları bile kestiler bu yüzden. Hava kararmaya başlar başlamaz topluluk donup kalıyor, beklenmedik, yeni, üzücü, perişan edici bir olayı yaşayacak diye yüreği ağzında duruyordu. Karabanov, Zadarov, Burun yatakhane yatakhane geziyor, bahçenin en karanlık köşelerini araştırıyor, ormanı bile didik didik ediyorlardı. Yaşamın başka hiçbir döneminde öylesine bozulmadı sinirlerim. Derken bir akşam odamın kapısı hızla ardına dek açıldı, birkaç çocuk Prikotko'yu içeri tıktı. Karabanov, Prikotko'nun yakasından tutmuş ite kaka çalışma masamın önüne doğru getiriyordu. İşte, gene bıçak mı çekti dedim bitkin bitkin. Keşke bıçak çekseydi. Karayolunu adam soyuyordu adam. Dünya birden parçalanmaya, un ufak olan kafamdan omuzlarından aşağı dökülmeye başladı. Hiç düşünmeden, bir şey söylemek için belki karşıma tir tir titreyen Prikotko'ya sordum. Doğru mu? Duyulur duymaz bir sesle evet diye fısıldadı. Gözleri yerdeydi. Felaket dediğimiz şey anlık bir iştir. Bir anda elimde bir silah belirdi. Kahrolasılar diye bağırdım. Bıktım artık. Ama tabancayı şakama dayamaya meydan kalmadan bir yığın çocuk bağırıp zıplayarak üzerime atıldı. Kendime geldiğimde Ekaterina Grigoryevna, Zadarov ve Burun başımdaydı. Masayla duvar arasında yerde yatıyordum. Üstüm başım sırılsıklandı. Başımı tutmakta olan Zadarov gözlerini kaldırıp Ekaterina Grigoryevna'ya baktı. Tamam sen oraya git çocuklar. Prikotko'yu öldürebilirler. Fırladım kalktım bahçeye koştum. Prikotko'yu ellerinden kurtardığımda bayılmıştı. Kandan yüzü görünmüyordu.